Ayrım 14.
22. Bölüm Boğazdan geçen gemiler, yangınlar, yoksulluk, ev değiştirme ve diğer felaketler. Babamın ve amcamın kurdukları işleri, sürekli batırmaları, iflas etmeleri, annemle babamın çatışmaları ve bizim 4 kişilik aileyle babaannemin merkezinde olduğu büyük aile arasındaki çekişmeler bana hayatın, bütün o eğlenceli olaylar, her gün bir yenisi keşfedilen zevkler, resmetmek, cinsellik, arkadaşlık, uyku, sevilmek, yemek, oynamak, seyretmek gibi ve bitip tükenmez mutluluk imkanları kadar hiç beklenmedik bir anda çıkıp, alevlenip, büyüyen, irili ufaklı, önemli önemsiz felaketlerle de yapıldığını yavaş yavaş öğretiyordu. Çocukluğumda radyodaki haberler ve hava durumundan sonra denizcilere duyuru sözleriyle ve çok ciddi bir sesle Boğaz'ın Karadeniz çıkışında hangi enlem ve boylamda görüldüğü gemiciler kadar bütün İstanbul'a da anlatılan serseri mayınlar gibi bu felaketlerin de insanın karşısına hiç beklenmedik bir anda, hiç beklenmedik bir şekilde çıkabileceğini iyi öğrenmiştim artık. Her an annemle babam hiç beklenmedik bir anda tartışmaya başlayabilir ya da yukarı katta bir mal mülk kavgası çıkabilir ya da tepesi bir şeye atan ağabeyim bana sıkı bir ders vermeye karar verebilirdi. Ya da babam bir gün eve gelir, oturduğumuz dairenin satıldığını, haciz konulduğunu, bir başka yere taşınmamız gerektiğini, bir seyahate gideceğini söylediği rahatlıkla söyleyiverirdi. O yıllarda pek çok ev değiştirdik. Her taşınma sırasında evde gerilim artar, zamanını, denklerin yapılmasını, tek tek bütün kapkacağın eski gazetelere sarılmasını denetlemekle geçiren annemin üzerimizdeki dikkati azaldığı için ağabeyimle bir özgürlük havasıyla evin içinde koşturup oynardık. Her birini ev içi manzaramızın ayrılmaz ve yeri hiç değişmez bir parçası sanmaya başladığımız büfeler, dolaplar, masalar yerlerinden oynatılıp hamalların arasında evi terk ederken ve içinde yıllar geçirdiğimiz ev boşalırken bir hüzün kaplardı içimi ama bir büfenin altından yıllardır unuttuğum bir kalemi, bir bilyayı ya da hatırası kıymetli kayıp bir oyuncak arabayı bulmak teselli olurdu. Gittiğimiz evlerin bazılarında Nişantaşı'ndaki pamuk apartmanının rahatlığı, sıcaklığı yoktu belki ama Cihangir'deki, Beşiktaş'taki bu evlerden, Boğaz çok güzel gözüktüğünden kendimi oralara taşındığımız için hiç mutsuz hissetmedim ve yavaş yavaş yoksullaşmamız gözüme çok batmadı. Bu küçük felaketlere karşı kendi kendime bulduğum bazı önlemleri hep yedekte tutardım. Sıkı bir düzene, kurallara, onların ahengine ya da tekrarına simgesel olarak bağlı kalmakta, çizgilere basmamak, bazı kapıları hiçbir zaman tam kapamamak gibi, tam tersini yapmak, öteki Orhan'la buluşmak, ikinci dünyaya kaçmak, resim yapmak ya da ağabeyimle kavga çıkarıp felaketi kendim yaratmak gibi mantıklarla hareket eden bu önlemlerden biri de Boğaz'dan geçen gemileri saymaktı. Aslında kendimi bildim bileli Boğaz'dan aşağı yukarı geçen gemileri sayıyorum. Roman petrol tankerlerini, Sovyet kruvazörlerini, Trabzon'dan gelen balıkçı takalarını, Bulgar yolcu gemisini, deniz yollarının Karadeniz'e çıkan gemilerini, Sovyet rasat gemisini, şık İtalyan transatlantiğini, kömür gemilerini, Varna'ya kayıtlı kosteri, boyasız, bakımsız, pas içindeki yük gemilerini, bayrağı, ülkesi belirsiz, karanlık, çürük gemileri sayıyorum. Her şeyi de saymıyorum ama Boğaz'ın bir yakasından öbür yakasına işe giden memurları ve pazardan dönen eli fileli kadınları geçiren motorları ve İstanbul'un bir köşesinden diğer bir köşesine sigara ve çay içerek giden dalgın ve kederli yolcuları taşıyan şehir hatlarının artık benim de babam gibi tanıdığım gemilerini saymıyorum. Çünkü onlar evdeki eşyalar gibi benim dünyamın zaten ayrılmaz parçaları. Gemileri bir çeşit endişeyle, bazen dertlenerek, kimi zaman telaşla, çoğu zaman saydığımı fark etmeden sayıyordum. Boğazdan geçen gemileri sayarken bir yandan da hayatımın düzenini koruyan bir şey yaptığımı hissederim. Çocukken aşırı öfke ve hüzün anlarında kendimden, okuldan, hayattan kaçıp İstanbul'un sokaklarında özgürce kaybolduğum zamanlarda ise sayımı durdururdum. O zaman felaketleri, yangınları, bir başka hayatı, öteki Orhan'ı özlediğimi hissederdim. Bu gemi sayma işine nasıl başladığımı anlatırsam takıntım daha iyi anlaşılır belki. O zamanlar 1960'ların başında annem, babam, ağabeyim ve ben Cihangir'de dedemin yaptırdığı bir apartmanın deniz gören küçük bir dairesinde oturuyorduk. İlkokulun son sınıfındaydım. Demek ki 11 yaşındaydım. Ayda bir gece yatarken üzerinde bir çan resmi olan çalar saati güneş doğmasından birkaç saat öncesine kurar, gecenin sonuna doğru sessiz bir karanlıkta uyanır, gece uykudan önce söndürülen sobayı o saatte tek başıma yakamayacağım için kış gecesi tir tir titremeyeyim diye hizmetçinin bazen kaldığı boş odadaki boş yatağa girer, Türkçe kitabını elime alır, okul saatine kadar ezberlemem gereken şiiri ezberleyebilmek için hırsla tekrarlamaya başlardım. Bayrak bayrak göklerin dalgalan ey şanlı bayrak. Bir metni, bir duayı, bir şiiri ezberlemek zorunda kalmış olan hepimizin bildiği gibi kelimeleri aklımıza kazımaya çalışırken gözlerimizin gördüğü şeylere dikkatimizi fazla vermeyiz. O sırada deyim yerindeyse aklımızın gözleri ezbere kolaylık olsun diye hayalimizin sunduğu görüntülerle ilgilidir. Böylece ezber sırasında gözlerimiz aklımızı hiç dinlemeden sanki kendi zevkleri için dünyayı seyrederler. Karanlık kış sabahları soğukta titreyerek şiir ezberlerken pencereden hayal meyal gözüken boğazın karanlığına bakardım. 4-5 katlı apartmanların sonraki 10 yılda hepsi tek tek yanacak, yıkıntı halindeki ahşap evlerin damları ve bacalarının ve Cihangir Camii'nin minarelerinin arasından gözüken boğaz, o erken saatlerde şehir hattı gemileri çalışmadığı için projektörlerle ve lambalarla da aydınlanmaz, kapkaranlık gözükürdü. Asya yakasında Haydarpaşa'da yük boşaltan eski vinçlerin, sessizce geçen bir yük gemisinin lambaları, bazen beli belirsiz bir ay ışığı ya da tek ve yalnız bir motorun ışığı bu koyu karanlığı aydınlatır ve midyelerle kaplı, paslı ve yosunlu dev gibi dubaları, tek başına avlanan bir balıkçının sandalını ve bir hayalete benzeyen kız kulesinin beyazlığını fark ederdim. Ama çoğunlukla deniz esrarlı bir karanlık içinde olurdu. Asya tarafından güneşin doğmasından çok önce apartmanlar ve servili mezarlıklarla kaplı tepeler hafifçe aydınlandığı zamanda bile boğaz karanlık gözükür, o sular hep karanlık kalacak gibi gelirdi bana. Gece karanlığında kafam ezberin, tekrarın ve hafızanın esrarlı oyunlarıyla meşgulken gözüm boğazın akıntılı sularından ağır ağır geçen bir şeye, tuhaf bir gemiye, erkenden yola çıkmış bir balıkçı teknesine takılırdı bazen. Gördüğüm şeye dikkatimi ve aklımı hiç vermememe rağmen gözüm bir alışkanlık ile üzerinde durduğu şeyi sanki bir an denetler ve boğazı geçmesini ancak onun alışılmış bir cisim olduğunu anlayınca izin verirdi. Evet, bir yük gemisi, tek lambası yanmayan balıkçı teknesi derdim kendi kendime. Evet, Asya'dan Avrupa'ya sabahın ilk yolcularını taşıyan yolcu motoru. Evet, Sovyetler Birliği'nin ücra limanlarından birine gitmekte olan eski bir coaster. Bu sabahların birinde soğukta yorganın altında büzülüp şiir ezberlerken gözlerim şimdiye kadar hiç görmediği bir şeye hayretle takıldı kaldı. elimde tuttuğum kitabı iyice unutup öylece dona kalışımı iyi hatırlıyorum. Gece karanlığı içerisinde denizden yükseldikçe genişleyen, genişledikçe sanki denize en yakın tepede onu seyreden bana yaklaşan bir devdi bu. Büyüklüğü ve biçimiyle rüyalardan çıkma bir heyulaydı bu. Bir Sovyet harp gemisi. Beli belirsiz sisin ve karanlığın içinden bir masaldan çıkar gibi çıkıveren bir yüzer kale azmanı. Motorlarını iyice yavaşlatmış, sessizce geçiyordu. Ama o kadar güçlü bir şeydi ki bu ağır geçişi bile pencerenin pervazını, doğramaları, evin ahşap döşemelerini cızır cızır cızırdatıyor, sobanın yanlış asılmış maşasını, karanlık mutfaktaki sıra sıra tencereleri, cezveleri tıkırdatıyor, içeride uyuyan annemin, babamın, ağabeyimin sıcak odalarının camlarını titretiyor, denize inen parke taşı kaplı yokuşu, kapıların önlerindeki çöp tenekelerini, sabahın ilk saatlerinde iyice hüzünlü gözüken bütün mahalleyi sanki hafif bir deprem oluyormuş gibi derinden ve ağır ağır titretiyordu. Soğuk savaş yıllarında İstanbulluların kulaktan kulağa fısıldadığı o dedikodu doğruydu demek. Gece yarısından sonra Rus savaş gemileri sessizce boğazı geçiyordu. Bir an bir sorumluluk duygusunun telaşına kapıldım. Bütün şehir uyuyordu ve kim bilir nereye kötülük yapmaya giden bu dev Sovyet aracını bir tek ben görmüştüm. İstanbul'u bütün dünyayı uyarmalı, ayağa kaldırmalıydım. Üstelik bu durum çocukluğumun dergilerinde okuduğum ve gece uykusundaki bütün bir şehri selin, yangının ya da düşman ordularının felaketinden koruyan cesur ve kahraman çocuklarınkine de benziyordu. Ama güçlükle ısıtabildiğim sıcak yatağın içinden çıkmaya hiç de niyetim de yoktu. Endişeye kapıldım ve bir çözüm olarak telaşla başka bir şey yaptım ve o andan sonra bu bende bir alışkanlık oldu. Ezbere açılmış aklımın bütün dikkatiyle geçen Sovyet gemisini saydım. Bununla ne demek istiyorum? Tıpkı tepedeki bir casus evinden boğazdan geçen bütün komünist gemilerinin fotoğrafını çektiği söylenen efsanevi Amerikan casusları, Soğuk Savaş yıllarının herhalde doğru da olan bir başka İstanbul efsanesi gibi geçen geminin özelliklerini kaydettim. Ama bunu aklımla yaptım. Geçen gemiyi başka geçen gemilerle boğazın akışı ve sanki dünyanın dönüşüyle hayalimde ilişkilendirdim. Saydım ve böylece dev gemiyi alelade bir şey yaptım. Ancak sayılamayan, kayda gelmeyen, özellikleri belirlenemeyen şeylerin korkunç felaketlere yol açtığını çok iyi biliyordum. Yalnız dev Sovyet gemisini değil, boğazdan geçen bütün kayda değer gemileri sayarak dünyanın düzenini ve kendi mutluluğumu böylece telaşla denetlemeye başladım. Bütün okul hayatımızda bizlere boğazların, bütün dünyanın fethinin anahtarı, dünyanın jeopolitik kalbi olduğunu, bu yüzden başta Ruslar olmak üzere bütün milletlerin ve orduların bizim güzel boğaz içimizi ele geçirmek istediğini öğretenler haklıydılar. Çocukluğumdan sonra uzaktan apartmanlar, kubbeler, tepeler arasında da olsa boğazı gören, denetleyen bir tepede oturdum hep. Boğazı uzaktan da olsa görebilmenin taşıdığı bu manevi anlam yüzünden olsa gerek, İstanbul evlerinde denizi gören pencere, camilerdeki mihrabın, kiliselerde altarın, sinagoglarda tevanın yerini almıştır ve oturma odalarında koltuklar, divanlar, sandalyeler, yemek masası hep oraya bakar bir şekilde yerleştirilir. Boğazı evden görebilmek tutkusunun bir başka sonucu, Marmara'dan boğaza girmekte olan bir gemiden İstanbul'un o gemiyi ve boğazı dikizlemek için açılmış ve birbirinin görüşünü kesen, birbirinin önüne acımasızlıkla çıkan milyonlarca aç gözlü pencere olarak gözükmesidir. Boğazdan geçen gemileri saymanın yalnız benim bir tuhaflığım değil, her yaştan benzerim pek çok İstanbullunun huyu olduğunu, pek çoğumuzun günlük gidişat sırasında felaketlerin, ölümün, büyük altüst oluşların yaklaşıp yaklaşmadığını anlamak için pencereden, balkondan, boğaza şöyle bir bakış atıp gemileri saydığını, ben alışkanlığımı ve huzursuzluğumu başkalarıyla paylaşmaya başladığım zaman öğrendim. Yıllar sonra bizim de taşınacağımız Beşiktaş'ta, Serence Bey'de, boğaza tepeden bakan bir evde yaşayan ve sanki bu bir görevmiş gibi gelip geçen gemileri bir deftere not eden uzak bir hısım vardı mesela. Lisede de gördüğü her şüpheli, biraz eski, paslı, köhnemiş ya da hangi ülkeye ait olduğu anlaşılamayan geminin Sovyetler Birliği'nden filanca yerdeki yerel isyancılara gizlice silah götürdüğünü ya da taşıdığı petrolle uluslararası piyasaları sarsacağını ileri süren bir sınıf arkadaşım vardı. Bu takıntılar pencereden bakıp oyalanmanın önemli bir vakit geçirme yolu olduğu televizyon öncesi bir kültürün sonuçları gibi de görülebilir. Boğaz manzarasına bakmanın sınırsız zevklerinin bir yan ürünü olarak da anlamak mümkün. Ama benim gemi sayma merakımın pek çok tanıdığın benzeri takıntılarının arkasında ise İstanbullu kalabalıkların içlerine işlemiş bir başka korku var. Bir zamanlar bütün Orta Doğu'nun zenginliğini tüketen şehirlerinin Osmanlı Devleti'nin Batı ile ve Rusya ile tutuştuğu savaşlar sonucu eriye tükene, yavaş yavaş yok olarak yıkıntılar içinde yoksul ve hüzünlü yerlere dönüşmesi, İstanbulluları dışarıdan, uzak yerlerden, batılılardan ve aslında her türlü yenilikten, yabancı izi taşıyan her şeyden sürekli kuşkulanan, içe dönük ve milliyetçi bir kalabalık yaptı. Ayrıca aynı nedenlerle İstanbullular tıpkı benim çocukluğumda hep hissettiğim gibi şehirlerinde her an her türlü felaketin yaşanabileceği, yeni yenilgi ve yıkımların gelebileceği korkusunu da içlerinden 150 yıl atamadılar. İstanbul'dan ayrıldığımda bu gemi sayımına devam etmek için şehre bir an önce geri dönmek istediğimi düşünüyorum bazen. Bazen de gemileri saymazsam şehrin yaydığı hüzün ve kayıp duygusuna daha çabuk kapılacağımı sanırım. Hüzün, bütün hayatını benim yaşadığım yıllarda İstanbul'da geçiren biri için kaçınılmaz bir kaderdir belki. Ama hüzne karşı bir şey yapma azmi, pencereden bakıp boğazı aylak aylak seyretme işine bir görev duygusu verdiği için de önemlidir. Bütün şehir tarafından sürekli hatırlanan, kuşkuyla beklenen felaketlerin başında tabii ki boğazdaki gemi kazaları geliyordu. Bunlar bütün şehri birleştiren bir büyük cemaat duygusuyla yaşanırdı. Hayatın sıradan kurallarının dışına çıkıldığı ve en sonunda bizlere bir şey olmayacağını hissettiğim için bu felaketlerden gizlice hoşlanır, bundan da bir suçluluk ve zevk duyardım. Mesela petrol ile yüklü iki tankerin boğazın ortasında çarpıştığı ve büyük bir patlamadan sonra yanmakta oldukları, patlamanın gürültüsünden ve alevlerin yıldızlı göğü karartan dumanlarından anlaşıldığında daha 8 yaşındaydım ve korkmaktan çok bir seyir beklentisiyle heyecanlanmıştım. Çevredeki petrol depolarının da infilak ettiğini, aslında bütün boğazın, her yerin yanmakta olduğunu daha sonra telefonlardan öğrendik. Seyre ve kayda değer bütün büyük yangınlarda olduğu gibi önce birileri alevleri ve dumanları görmüş, sonra çoğu yanlış olan söylentileri işitmiş, daha sonra da annelerin, teyzelerin itirazlarına rağmen yangın seyretmenin karşı koyulmaz çekimine kapılmıştık. Amcam bizleri aceleyle uyandırdı, arabaya doldurup boğazın arkasındaki tepelerden Tarabya'ya götürdü. Yapılmakta olan büyük otelin önündeki sahil yolunun polislerce kesildiğini görmemin beni yangın kadar kederlendirdiğini ve heyecanlandırdığını hatırlıyorum. Daha sonra bir okul arkadaşımın fiyakalı bir şekilde basın deyip kartını gösteren babasıyla birlikte polis kordonunu aştığını kıskançlıkla öğrenecektim. Böylece 1960 yılında bir sonbahar gecesi sabaha karşı üzerlerinde gecelikleri, pijamaları, alelacele giyilmiş pantolonları ve torbaları sokaklara dökülen meraklı İstanbulluların kalabalığı arasından Boğaz'ın yanışını coşkuyla seyrettim. Daha sonraki yıllarda Boğaz'daki o muhteşem deniz, yalı, gemi yangınlarının temaşasında da gördüğüm gibi kısa bir süre içerisinde nereden peydah olduklarını hiç anlayamayacağım kağıt helvacılar, simitçiler, sucular, çekirdekçiler, köfteciler, şerbetçiler kalabalık arasında gezinip satışa başlamışlardı bile. Sovyetler Birliği'nin Tvapse limanından 11 ton gaz yağı yüküyle Yugoslavya'ya hareket eden ve gazetelerin sonradan yazdıklarına göre Boğaz'da yanlış rotada seyreden Peter Zoranich adlı tanker, gene akaryakıt almak üzere Sovyetler Birliği'ne doğru yol almakta olan World Harmony adlı Yunan tankeriyle çarpışmış ve 1-2 dakika sonra Yugoslav tankerinden boşanan gaz yağı bütün İstanbul'un işiteceği bir gürültüyle patlamıştı. İki geminin mürettebatı ya gemiyi anında terk ettikleri ya da anında yanıp öldükleri için kumandasız kalan gemiler denetimden çıkmış ve Boğaz'ın güçlü ve esrarengiz akıntılarının ve girdaplarının keyfince sağa sola sürüklenerek her iki yakadaki mahalleleri, Emirgan'ı, Yeniköy'ün yalılarını, Kanlıca'yı, Çubuklu'daki petrol ve benzin depolarını, Beykoz'un ahşap evlerle kaplı sahillerini tehdit eden ateş topları halinde dönmeye başlamışlardı. Bir zamanlar Melling'in cennet gibi resmettiği ya da Abdülhak Şinasi Hisar'ın Boğaziçi medeniyeti dediği yerler petrol alevleri ve kara dumanlar içindeydi. Gemiler nereye gider, hangi sahile yaklaşırsa orada oturanlar telaşla yalılarını, ahşap evleri terk ediyor, ellerinde yorganları, çocukları sokaklara çıkıyor, sahilden kaçıyorlardı. Yugoslav tankeri önce Asya tarafından Rumeli tarafına sürüklenmiş, İstinye önlerinde demirli duran Tarsus yolcu gemisine çarpmış, bu gemide kısa bir sürede alevler içinde kalıp yanmaya başlamıştı. Yanan gemiler Beykoz önlerine gelince evlerinden, sahilden kaçan kalabalık geceliklerinin üzerine alelacele geçirdikleri yağmurluklar, ellerinde yorganlar tepelere doğru tırmanmışlardı. Deniz alevler içinde ışıl ışıl ve sapsarıydı. Her biri kızıl birer demir yığınına dönüşmüş gemilerin bacaları, direkleri, kaptan köşklerinin yükseltileri sıcaktan eriyerek yamulmuştu. Gökyüzü sanki gemilerin ta içinden yansıyan büyük bir kızıl ışıkla aydınlanmıştı. Arada bir patlama oluyor, battaniye büyüklüğünde saç parçaları kağıt gibi yana yana denize iniyor, sahilden, tepelerden bağırışlar, çığlıklar geliyor, patlamalarla birlikte çocuk ağlamaları işitiliyordu. Erguvan ve hanımeli kokuları arasında gezinerek bahar çiçeklerini kokladığı, dut ağaçlarının altında cennetten çıkma bir uyku çektiği ve mehtaplı yaz gecelerinde ipek gibi parıldayan denizdeki pek çok sandal arasından müzik çalınan sandala yaklaşmak için ağır ağır çektiği küreklerin ucundan damlayan su taneciklerinin gümüş rengini seyrettiği yerlerin, servi ve çam ağaçlarıyla kaplı bahçe ve koruların, hala yanmamış büyük ve en eski yalıların patlamalarla, yangınlarla kızıl bir gök ve evlerinden geceliklerle kaçmış ağlamaklı insanlarla sarıldığını görmek kadar öğretici ne olabilir? Daha sonraları anlayacağım gibi ben daha o sırada gemileri saymadığım için olmuştu her şey. Felaketlerle ilgili bu suçluluk duygusu bende onlardan kaçıp uzaklaşmak isteğini değil, tam tersi felaket yerinde bulunma, tanık olma dürtüsünü harekete geçirirdi. Daha sonra pek çok İstanbullu gibi aslında felaketleri istediğim için onların her alevlenişinde içimde bir suçluluk duygusu yükselirdi. Ama seyretme ve olay yerinde bulunma isteği bu duygudan daha baskındı. Bütün hayatı boyunca Osmanlı kültürünün kalıntılarının, Batı modernleşmesinin darbeleri, yoksulluk ve daha çok da İstanbulluların kendi bilgisizlik ve çaresizlikleri sonucu yıkılıp gitmesine dertlenen bu konuyu en derin ve ruhsal boyutlarıyla romanlarında işleyen Tanpınar bile eski ahşap konakların yanışını seyretmekten zevk aldığını, Beş Şehir adlı kitabının İstanbul kısmında, o da Gotye gibi bu zevki Nero'nun aldığı zevke benzeterek itiraf eder. Daha da tuhafı, birkaç sayfa önce Tanpınar'ın gözümüzün önünde şaheserler birbiri ardınca suya düşmüş kaya tuzu gibi eriyor, kül toprak yığını oluyor diye içtenlikle kederlenmesidir. Tanpınar o zamanlar 1950'lerde dedemin yaptırdığı ve benim Sovyet savaş gemisini saydığım apartman ile aynı sokakta bulunan Cihangir'de tavuk uçmaz yokuşundaki evinden eski Sabiha Sultan yalısı ve Osmanlı Meclisi mebusanı olan ve kendisinin de hocalık ettiği Güzel Sanatlar Akademisi'nin ahşap binasının yanışını seyretmişti. Bir saatten fazla süren ve patlamalarla çevresini hoş bir kıvılcım yağmuruna boğan bu acayip mahşerde havaya doğru bir lahzada yükselen ve devrilen alev ve duman sütunlarından yazarın bir yandan keyifle bahsetmesiyle diğer yandan II. Mahmut devrinin en güzel ahşap yapılarından birinin içindeki bir yığın hatıra ve çalışma eseriyle birlikte Osmanlı mimarisinin en büyük arşivcisi Mimar Sedat Hakkı Eldem'in bütün koleksiyonu, röleveleri de bu yangında yok olmuştu. Yok oluşuna dertlenişi arasındaki tutarsızlığı hafifletmek için belki de Tanpınar eski yangınları seyretmeye meraklı Osmanlı paşalarını anlatır. Yangın var çığlığını işitir işitmez at arabasının atlarını koşturarak seyire gidenleri üşümemek için yanlarında battaniye, kürk ya da seyir uzun süreci için yiyecek ve kahve pişirecek takımları götürenleri tuhaf bir suçluluk duygusuyla tek tek sayar. Eski İstanbul yangınları yalnız paşaların, yağmacı ve hırsızların ve tabii çocuklarla meraklıların koşa koşa gidip seyrettiği bir şey değil, 19. yüzyılın ortalarından itibaren şehre gelen batılı gezgin yazarların da kendilerini tanık olup anlatmakla yükümlü hissettikleri bir büyük mahşeri eğlenceydi. 1852'de İstanbul'a gelen Teofil Gotye, şehirde kaldığı 2 ay boyunca tanık olduğu 5 yangını ilkinden başlayarak tek tek keyifle anlatır. O sırada Beyoğlu mezarlığında oturmuş şiir yazmaktaydı. Elbette seyir meraklısı için yangının gece çıkması tercih nedenidir. Haliç kıyısındaki bir boya fabrikasının göğe renk renk alevler saçarak yanışını harika bir manzara diye anlatırken Teofil Gotye bir ressam gözüyle Haliç'teki gemilerin gölgelerine, yangını seyreden kalabalığın dalgalanışına ve alevlerin yuttuğu ahşabın ve binaların yıkılırken çatırdayış seslerine de dikkat eder. Bir süre sonra yangın yerlerine tekrar gider ve yangından kaçırabildikleri halılar, şilteler, yastıklar, kapkacak ve diğer mallarla 2 gün içerisinde yaptıkları barınaklarda yaşamaya çalışan yüzlerce ailenin başlarına geleni kader diye kabullenişini bir Türk-Müslüman özelliği diye görmeye çalışır. Oysa yangın 500 yıllık Osmanlı İstanbul tarihinin o kadar ayrılmaz bir parçasıdır ki İstanbullular özellikle 19. yüzyıldan itibaren şehri kasıp kavuran bu felakete kendilerini peşinen hazırlamışlardır. 19. yüzyılda dar sokaklarda ahşap evlerde oturan İstanbullular için evlerinin yanması bir felaketten çok kaçınılmaz bir son gibi daha önceden hazırlandıkları bir şeydi. Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışı gerçekleşmeseydi bile 20. yüzyılın başında İstanbul arka arkaya gelen ve bir hamlede binlerce evi, onlarca mahalleyi, koca koca semtleri yutup on binlerce kişiyi evsiz, yoksul ve çaresiz bırakan yangınlar yüzünden hafızasını ve gücünün büyük bir kısmını zaten kaybedecekti. 1950 ve 60'larda şehrin son ahşap yalılarının, konaklarının ya da yıkıntı halindeki ahşap evlerinin yanıp yıkılışına tanık olan benim gibiler için ise bu yangınları seyretme zevki, görme zevkini önde tutan Osmanlı paşalarınınkinden başka bir ruhsal sıkıntının izlerini de taşıyordu. İstanbul'da Batı uygarlığının ikinci sınıf, solgun ve yoksul bir taklidini yapabilmek için hakkıyla mirasçısı olamadığımız bir büyük kültürün ve uygarlığın son izlerinin de bir an önce yok olmasını suçluluk, eziklik ve kıskançlık duygularıyla istemek. Çocukluk ve gençliğimde Boğaz'daki ahşap yalılardan biri yanmaya başlayınca Boğaz'ın her iki yanında bu temaşayı seyretmeye meraklı kalabalıklar birikir, her şeyi daha yakından görmek isteyenlerin motorları, sandalları yanan yalıya sokulurdu. İlk gençlik yıllarımda böyle bir Boğaz yangını patlak verdiğinde arkadaşlar birbirimize telefonlar eder, arabalara doluşulur, takımlar halinde mesela Emirgan'a gidilir, burada deniz kıyısına yan yana park eden arabalarda yeni moda olan teypten Creedence Clearwater Revival dinlenirken yandaki çayhaneden gelen kaşarlı tostları yer, çay ve bira içerken karşı yakada Asya'da yanan yalının esrarengiz alevleri seyredilirdi. Seyir sırasında eski yangınlarda ahşap evlerin duvarlarında sıkışarak göğe fırlayan akkor halindeki çivilerin uçarak boğazı geçip Avrupa yakasındaki bir başka ahşap evi tutuşturdukları gibi şeyler konuşulurdu. Ama en son aşk, siyaset dedikodularından, futbol maçlarından ve annelerin, babaların akılsızlıklarından da konuşulduğu olurdu. En önemlisi yanmakta olan ahşap konağın önünden karanlık bir tanker geçse kimse ilgilenmez, kimse saymazdı onu. Çünkü felaket zaten patlak vermişti. Yangının en alevlendiği, bir felaketin bütün korkunçluğuyla yaşandığı anlarda arkadaşlar arasında arabaların içinde bir sessizlik olurdu. O zaman herkesin alevlere bakarken gelecekteki kendi özel felaketini düşlediğini sezerdim. Yeni bir felaket korkusunu bütün İstanbulluların yaşayarak bildiği Boğaz'dan gelen o korkuyu bazen de uykumda hissederim. Gece yarısı ile sabah arasında bir ara uykumdan bir geminin düdüğüyle uyanırım. Uzun uzun çalan ve boğazı çevreleyen tepelerde yankılanarak dolaşan bu derin ve güçlü düdüğü gece sessizliğinde bir daha duyduğumda boğazda sis olduğunu anlarım hemen. Sisli gecelerde boğazın Marmara'ya açıldığı yerden işaret veren ahır kapı fenerinin düdüğü de düzenli aralıklarla kederle ötmektedir. Böylece uykuyla uyanıklık arasında aklımda sisler içindeki boğazın akıntılı sularında yolunu bulmaya çalışan bir büyük geminin hayali belirir. Hangi ülkenin gemisidir bu? Ne büyüklüktedir? Taşıdığı yük nedir? Kaptan köşkündeki kılavuz kaptanın ve kim bilir yanındaki yardımcılarının endişesi nedendir? Bir akıntıya mı kapılmışlardır? Sisin içinde kendilerine yaklaşmakta olan bir karaltıyı mı fark etmişlerdir? Yoksa rotalarından çıkıp yanlış bir yönde yol aldıklarını fark edip uyarı düdükleri mi çalmaktadırlar? Yatağında uykuyla uyanıklık arasında yatmakta olan İstanbullu geminin kulağına gittikçe daha acı ve umutsuz gelen düdüklerini işittikçe gemicilere acımayla felaket endişesi, korkulu bir rüyayla orada boğazda olup biten şeyden meraklanma arasında gidip gelir. Fırtınalı günlerde, Allah bu havada denize açılanlara yardım etsin derdi annem. Öte yandan yakında ama kendisine zarar vermeyecek bir uzaklıkta bir felaket, bir dehşet olduğu hissi gecenin ortasında uyananlar için en iyi uyku ilacıdır. Uyku ile uyanıklık arasındaki İstanbullu da bir süre sonra gemi düdüklerini sayarken yorganına sarılıp uyuyakalır. Rüyasında belki de kendini sis içindeki gemide tehlikenin eşiğinde görecektir. Görsün veya görmesin, çoğunluk tıpkı kendi rüyalarını unuttuğu gibi gecenin ortasında gemilerin sis düdükleriyle uyandığını da sabah unutur. Ancak çocuklar ya da çocuksu olanlar gecenin sis ve gemi düdüklerini hatırlarlar. Günlük hayatın en sıradan anında, postanede kuyrukta beklerken ya da öğle yemeğini yerken yanı başımızda böyle biri öbürüne der ki, "Dün gece rüyamdan gemi düdükleriyle uyandım." O zaman çocukluğumdan beri Boğaz'ın tepelerinde yaşayan milyonlarca İstanbullu ile sisli gecelerde aynı rüyayı gördüğümü hissederim. Boğaz kıyısında yalılarda oturanların rüyalarına giren bir başka korkuyu da tıpkı tanker yangınları gibi hafızama derinden kazınmış bir kaza ile anlatayım. Böyle sisli gecelerin birinde, tam tarih vermek gerekirse, 1963 yılı 4 Eylül sabahı saat 4'te Rusya'nın Novorossiysk limanından aldığı askeri malzemeyi Küba'ya götürmekte olan 5500 gross tonluk Arhangelsk adlı şilep, görüş mesafesi 10 metreyi geçmediği halde yoluna devam etmeye çalıştığı için Balta limanında 10 metre karaya girmiş, bir hamlede iki ahşap yalıyı yıkıp 3 kişiyi öldürmüştü. Korkunç bir gürültü ile uyandık. Yalıya yıldırım düştü sanıyorduk ki bina çatırdayarak ikiye ayrıldı. Büyük talih eseri bizler çökmeyen tarafta kaldık. Kendimizi toparlayıp baktığımızda 3. katta oturma odasında koca bir şileple burun buruna geldik. Kazadan sağ kurtulanların sözleriyle birlikte gazeteler ahşap yalının oturma odasına giren geminin fotoğraflarını yayımlamışlardı. Paşa dedenin duvara asılı fotoğrafı, büfenin üzerindeki tabakta bekleyen üzüm salkımları, odanın diğer yarısı yok olduğu için bir ucu perde gibi boşluğa sarkan ve rüzgarda sallanan halı ve büfeler, sehpalar, çerçeveli tesip levhalarıyla yan yatmış divan arasında ölümcül burnu gözüken gemi. Bu fotoğrafları dayanılmayacak kadar korkutucu ve çekici yapan şey, geminin aralarına ölüm saçarak girdiği eşyaların bizim evdekilere benzeyen tanıdık koltuklar, büfeler, sehpalar, paravanalar, sandalyeler, masalar ve divanlar olmasıydı. Kazada ölen güzel liseli kızın kısa bir süre önce nişanlanmış olduğunu, kazadan önceki gece ölecek olanlarla kurtulacak olanların aralarında konuştuğu şeyleri, güzel nişanlısının cesediyle enkaz içinde karşılaşan mahalleli gencin acısını 30 yıllık gazete ciltlerinde yeniden okurken kazanın bütün İstanbul tarafından günlerce nasıl konuşulduğunu hatırladım. O zamanlar İstanbul'un nüfusu şimdiki gibi 10 milyon değil, 1 milyon olduğu için Boğaz kazaları insanın kalabalığı içinde kaybolduğu mahşeri bir şehrin sıradan felaketleri gibi değil, bir mahallede kulaktan kulağa anlatılarak efsane boyutuna ulaşan hikayeler gibi yaşanırdı. Beni şaşırtan şey, İstanbul üzerine bir şeyler yazdığımı öğrenen pek çok tanıdığın geçmiş güzel günlerden söz eder gibi neredeyse nemlenen gözlerle Boğaz'ın o eski felaketlerinden özlemle söz etmeleri, yazımda kendi seçkin felaketlerinden bahsetmem için bana ısrar etmeleri oldu. Hani bir keresinde galiba 1960'ın Temmuz'unda Boğaz gezisi yapan Türk-Alman Dostluk Cemiyeti'nin yolcularını taşıyan motor, Marmara'ya inen kereste yüklü başka bir motora Yeniköy ile Beykoz arasında çarparak batmıştı da 13 kişi Boğaz'ın karanlık sularında kaybolup ölmüştü ya, onu mutlaka yazmalıydım. Ploeşti adlı roman tankeri yalısının balkonunda tevekkülle gemi sayan bir tanıdığımın gözü önünde bir balıkçı teknesini bir dokunuşta ve ne kadar da kısacık bir sürede ikiye bölüp batırmıştı. Bunu da yazmalıydım. Daha sonraki yıllarda hani bir roman tankeri Independenta ile bir başka gemi Yunan şilebi Euryali Haydarpaşa açıklarında çarpışmış ve sızan akaryakıt bir yanda alev alınca petrol yüklü tanker korkunç bir gürültüyle patlamıştı da hepimiz uykularımızdan uyanmıştık. Bunu da unutmamalıydım. Unutmadım. Kaza yerinden kilometrelerce uzakta olmasına rağmen bizim mahalledeki evlerin pencere camlarının yarısı patlamanın şiddetiyle kırılmış, sokaklar cam kırıklarıyla kaplanmıştı. Bir de hani koyunlarla Boğaz'ın dibine giden gemi vardı. 15 Kasım 1991'de Romanya'dan aldığı 20 binden fazla koyunla Boğaz'dan geçmekte olan Lübnan bandıralı Rabunyon adlı hayvan gemisi, New Orleans'tan Rusya'ya buğday götüren Madonna Lily adlı Filipin bandıralı yük gemisiyle çarpışınca koyunlarıyla birlikte batmıştı. Pek azı gemiden atlayıp yüzen koyunların bazıları Boğaz kıyısındaki çayhanelerde gazete okuyup kahve içen İstanbullularca sudan çıkartılmıştı. Ama 20 bin talihsiz koyun kendilerini Boğaz'ın derinliklerinden çıkaracak birisini bekliyorlar hala. Bu kaza Fatih Köprüsü olarak bilinen 2. Boğaz Köprüsü'nün tam altında olmuştu. Ama İstanbulluların 1970'lerden sonraki en büyük buluşuna Boğaz Köprüsü'nden atlayıp intihar etmeye, bu çok yaygın şehir alışkanlığına hiç girmeyeceğim. Çünkü bu kitabı yazarken çocukluk alışkanlığı ve zevkiyle okumaya başladığım eski gazete koleksiyonlarında rastladığım, doğduğum günlerde İstanbul gazetelerinde çıkmış bir haber, Boğaz'da ölümün köprülerden atlamaktan çok daha yaygın bir başka yolu olduğunu bana hatırlattı. İşte bir örnek. Rumeli Hisarı'nda bir otomobil denize uçtu. Dün yapılan 24 Mayıs 1952, bütün aramalara rağmen ne araba ne de içindekiler bulunamadı. Otomobil denize uçarken şoför kapıyı açarak imdat diye bağırmış fakat her ne sebeptense kapıyı tekrar kapamış ve arabayla beraber sulara gömülmüştür. Otomobilin akıntının tesiriyle daha ileride derin bir yere gömüldüğü sanılmaktadır. Bu da 45 yıl sonra 3 Kasım 1997'nin İstanbul gazetelerinden. Düğün dönüşü Telli Baba'ya adak adamaya giden ve içinde 9 kişi bulunan otomobil, alkollü sürücünün kontrolünden çıkarak Tarabya'da denize uçtu. Kazada 2 çocuklu bir kadın boğularak can verdi. Yıllar boyunca ne kadar da çok arabanın Boğaz'a düşüşünü, yolcuların derin suların içinde geri dönüşü olmayan yere gidişini duydum, okudum, gördüm. İçinde bağırışan çocukların, kavga eden sevgililerin, her şeyi alaya alan sarhoşların, aceleyle evine dönen kocaların, yeni arabalarının frenlerini deneyen gençlerin, dalgın sürücülerin, intihar meraklısı kederlilerin, karanlıkta gözleri iyi görmeyen amcaların, rıhtımda çay içtikten sonra vitesi geriye değil, ileriye takan dalgın ile arkadaşlarının, olayın bir anda nasıl meydana geldiğini hiç anlayamayanların, eski defterdarlardan Şefik ile güzel sekreterinin, gemi sayarak Boğaz'ı seyreden polislerin, fabrikanın arabasını izinsiz alıp gezmeye çıkan acemi şoförle ailesinin, uzak bir akrabanızın tanıdığı naylon çorap imalatçısının, aynı renk yağmurluk giyen babayla oğlun, ünlü Beyoğlu haydutuyla sevgilisinin ve Boğaz Köprüsü'nü ilk defa gören Konyalı ailenin bulunduğu araba suya düşünce hemen taş gibi batmaz da bir an sanki suyun üzerinde durur. Gün ışığında sokak ya da meyhane lambalarının ışığında oluyorsa her şey, o kısacık sürede boğazın bu yaşanılabilir tarafında olanlar, ötedeki derin tarafa hiç de istemeden geçmekte olanların yüzlerindeki dehşeti görebilirler. Sonra araba yavaş yavaş boğazın hemen derinleşen karanlık ve akıntılı sularına gömülür gider. Boğazın derinliklerine inen arabadakilere artık kapıların açılmayacağını, çünkü arabanın içine dolan suların basıncının kapıların açılmasına mani olacağını hatırlatmak isterim. Pek çok arabanın suya düştüğü bir dönemin ince düşünceli gazetelerinden biri aynı bilgiyi okurlarına aktarmak gibi akıllıca bir iş yapmış, iyi çizilmiş resimlerle açıklanmış küçük bir rehber yayımlamıştı. Boğaza düşen arabadan nasıl çıkılır? 1. Hiç paniğe kapılmayın. Pencerelerinizi kapayarak suların arabanızın içine iyice dolmasını bekleyin. Kapıların düğmelerini açın, kimse yerinden kıpırdamasın. 2. Araba boğazın derinliklerine doğru inmeye devam ediyorsa el frenini çekin. 3. Sular arabanızı tamamen doldurmak üzereyken tavanda sıkışan son bir karış havayı ciğerlerinize iyice çekin, kapıları yavaşça açın ve telaşlanmadan arabadan çıkın. Son anda inşallah yağmurluğunuz el frenin çekeceğine takılmaz da su yüzeyine çıkabilirsiniz diye 4. maddeyi eklemek isterdim ben. Eğer yüzme biliyorsanız, yukarıya denizin yüzeyine varmışsanız, şehrin bütün hüznüne rağmen boğazın ve hayatın ne güzel olduğunu da hemen fark edeceksiniz.